Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Nasr suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İza ca ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Haban 1401 Hicri Kameri 4 Rebiüsani 1444 ve Miladi Takvimli 30 Ekim 2022 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce sorusun hocamız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Sayın Burhanettin Dağ ile Batı medyasından İran'a karşı yürütülen kara propaganda etrafında yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı ve İran masalları ve efsaneleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'ın Güney Kore'deki olayda 4 İran vatandaşı hayatını kaybetti. İran'dan Güney Kore'ye başsağlığı mesajı. Irak Başbakanı İran'daki terör saldırısını kınadı. İran-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu oturumları başladı. Sputnik yöneticileri İran Pres Haber Ajansı'nı ziyaret etti. Şimdi haberler. İran'ın Seul Büyükelçiliği yaptığı açıklamada dün bu kentte düzenlenen kutlama sırasında 4 İran vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Güney Kore'nin başkenti Seul'da dün akşam bir kutlama sırasında dar bir sokakta yaşanan izdihamda en az 151 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. İran'ın Güney Kore Büyükelçiliği yaptığı açıklamada bu olay sonucu hayatını kaybeden İran vatandaşının sayısının 4 kişiye çıktığını belirtti. Açıklamada olayda hafif yaralanan vatandaşın da taburcu olduğu ifade edildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Güney Kore'de yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Güney Kore'nin başkenti Seul'da dün yaşanan ve 151 kişinin öldüğü izdihamda yaşamını yitirenlerin yakınları ile Güney Kore halkına başsağlığı dileğinde bulundu. Kenani ayrıca Seul'daki yaşanan olayda 5 İranlı vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Güney Kore'nin başkenti Seul'da dün akşam bir kutlama sırasında dar bir sokakta yaşanan izdihamda en az 151 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ülkede yas ilan edildiğini açıkladı. Irak Başbakanı Irak'ın İran'ın güneyindeki Şiraz'da Şah Çırak Türbesi'nde meydana gelen terör saldırısını kınadı. Irak Başbakanı Muhammed Şah Sudani bugün İran'ın Bağdat Büyükelçiliği Muhammed Kazım Ali Sadık ile yaptığı telefon görüşmesinde İran ile Irak'ın karşılıklı işbirliğini güçlendirmesine vurgu yaptı. Görüşmedeki komşu ülkenin ikili ilişkilerini geliştirme yolları ele alındı. Irak Başbakanı görüşmede Irak halkı ve hükümetinin İran'ın Şiraz kentinde meydana gelen terör saldırısının kurbanlarıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti. Sudani sözlerinin devamında Irak ve İran arasında ikili girişim ve ortaklığın sürdürülebilir gelişmenin güçlenmesi amacıyla önemine vurgu yaparak bunun iki dost millet ve tüm bölgenin lehine olduğunu vurguladı. Çarşamba günü Şahçırak'ta meydana gelen terör saldırısında 13 kişi şehit olurken 30 kişi de yaralanmıştı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Bağdat'ta tanker olayında bir grup Irak vatandaşının hayatını kaybetmesi dolayısıyla Irak halkı ve hükümetinin acılarını paylaştı. Bağdat'ta yakıt taşıyan tankerin infilak etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Patlamanın nedeninin henüz netleşmediği ifade ediliyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada tanker olayında bazı Irak vatandaşının hayatını kaybetmesinden dolayı Irak halkı ve hükümetine taziyede bulundu. Kenani ayrıca bu acı olayda yakınlarını kaybeden ailelerin acılarını paylaşarak yaralılar için Yüce Allah'tan acil şifalar diledi. İran-Rusya 16. Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu çalışma grupları oturumları başladı. İran ve Rusya bakanlıkları ve kurumlarından uzmanlar ve temsilcilerin katıldığı petrol ve doğalgaz, bankacılık ve finansman, taşımacılık, bilişim teknolojisi, ticaret ve yatırım, iş, bilim ve eğitim, enerji, standart, spor, gümrük, tarım ve sanayi çalışma grupları ilişkileri geliştirme imkanlarını inceleme ve işbirliği anlaşmalarını düzenlemek için oturumlarına başladı. Bu arada İran Petrol Bakanı Cevat Ovci, İran ve Rusya Federasyonu Daimi Komisyonu Başkanı olarak Ortak Komisyon'un 16. toplantısına katılmak ve komisyonun nihai protokolünü imzalamak üzere yarın bir heyetin eşliğinde Moskova'yı ziyarette bulunacak. İki taraf arasındaki anlaşmalara göre 16. Tahran Moskova Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun toplanması sırasında İran ve Rusya arasında ekonomik işbirliğine yönelik yol haritasında ilişkin görüşmeler yapılacak. Rusya Sputnik haber ajansından bir grup üst düzey yönetici bugün İran Press haber ajansının çeşitli bölümlerini ziyaret ettiler. Sputnik Uluslararası İşbirliği Direktör Vasili Pushkov dahi Rus haber ajansının üst düzey yöneticileri görüntülü haber ajansı İran Press'in çeşitli bölümlerini ziyaret ettiler. İran Press yetkilileri bu ziyarette haber ajansının yayıncılık, gazetecileri ve üretimleri ve faaliyet hakkında açıklama yaptılar. Görüşmedeki taraf işbirliğini artırmasına hazır olduklarına vurgun yaptılar. İran'da son 24 saatte sadece 73 kişide COVID-19 tespit edildiği koronavirüsten ölüm sayısına rastlanmadığı belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada son 24 saat içerisinde ülke genelinde 73 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylelikle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 7.557.437'ye çıktı. Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde ülkede ölüm yaşanmadığı belirtildi. Ülkede koronavirüse bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 144.571'de kaldığı açıklandı. Ankara ile Libya'daki Trablus merkezli hükümet arasında 3 Ekim'de hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalanması sonrası Mısır'dan Türkiye ile diyalog sürecinin durduğu açıklaması geldi. El Arabiye'ye konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri, Mısır ile Türkiye arasındaki diyalogun Ankara'nın Libya politikalarını değiştirmeye dair hiçbir işaret göstermemesi nedeniyle durduğunu söyledi. Geçen yıl Mısır ile Türkiye arasında ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda ilişkileri normalleştirmek için gerekli adımları tartışmak üzere istikşafi istişare turları düzenlendiğini hatırlatan Şükri, ancak diyalog Türkiye'nin Libya'daki uygulamalarında bir değişiklik olmaması nedeniyle iki turdan sonra durdu dedi. Bültenimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Saadet Partisi'nin 8. olağan büyük kongresi bugün Ankara'da düzenlendi. Yeniden genel başkan seçilen Karamollaoğlu seçim öncesinde yaptığı konuşmaya Adnan Yücel'in "Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek" şiirinden dizeler okuyarak başladı. Yeni bir başlangıcın ilk günü olarak inşallah bugün tarihe geçecek dedi. Saadet Partisi'nin 8. olağan büyük kongresi kararlı Yığız Milletin iktidarında Saadet Var sloganıyla Ankara Hacı Bayramveli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel Başkan Temel Karamoğlu'nun tek aday olduğu kongrede 1200 kayıtlı delege partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak olan yeni parti yönetimini belirledi. Karamoğlu yeniden partinin genel başkanı seçildi. Kongreye katılanlar arasında CHP, İYİ Parti, HDP, AKP, Gelecek Parti, Yeniden Refah Partisi, DEVA, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Hüdapar, Zafer Partisi ve Memleket Partisi temsilcileri ve eski Meclis Başkanı Bülent Arınç da yer aldı. Burada yaptığı konuşmada Karamoğlu şu ifadeleri kullandı. Yeni bir başlangıcın şafağındayız. Tarihi bir dönemecin eşiğindeyiz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını inşa etmek için artık geçmişin travmalarından hep birlikte kurtulmamız gerekiyor. Ülkemiz sağcılık, solculuk, Türkçülük, Kürtçülük, Sünnilik, Alevilik, dindarlık ve laiklik gibi tartışmalar yüzünden yıllarca hem zamanını hem de enerjisini tüketmiştir. Bu konularda telafisi imkansız acılar yaşanmıştır. İnsanımız bıkmış, usanmış ve yorulmuştur. Bizler laikten değil, sözde laikçilerden, İslam'dan değil, sözde İslamcılardan, muhafazakarlığın kendisinden değil, muhafazakarlık adı altında değerlerimizi istismar edenlerden çok çektik. Artık bu defterler bir daha açılmamak üzere kapanmalı ve tarihin tozlu sayfalarında yerini almalıdır. Tele1'e verdiği mülakatta seçim adaylığı konusundaki soruları yanıtsız bırakan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha televizyon ekranlarında tartışma çağrısı yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tele1 Amerikan temsilcisi Yılmaz Polat'a konuştu. 16 Ekim'de bu görüşmede Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının seçileceğinden kuşku duymadığını söyleyen ama adaylıkla ilgili soruları yanıtsız bırakan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürekli her fırsatta ismini telaffuz ediyor. Aday olmanızdan çekiniyor mu, korkuyor mu sorusuna ise şu yanıtı verdi. Evet, çok korkuyor. Korkmasa televizyonda karşıma çıkar tartışırız. Birçok kez kendisini televizyonda hem de kendi istediği bir televizyonda medeni bir şekilde tartışmaya davet ettim. Ama sürekli kaçıyor. Bir kez daha söylüyorum. Gel kamuoyu önünde tartışalım. Hakkari'de basın açıklamaları, gösteri, yürüyüşleri, oturma eylemi, açık grevi, açlık grevi gibi eylemlerin 15 gün süresiyle yasaklandığı belirtildi. Hakkari'de valilikten yapılan açıklamada Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi. Rusya tahıl anlaşmasını askıya aldı. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Rusya, Kırım'a bağlı Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlendiğini belirterek, söz konusu saldırıların ardından Ukrayna limanlarından tarımsal ürün ihracatına olanak sağlayan tahıl koridoru anlaşmasına katılımını askıya aldığını duyurdu. Ayrıca Rusya, tahıl koridorundan geçen gemilerin güvenliğini artık garanti edemeyeceğini bildirdi. Fransa haber ajansına konuşan bir Türk güvenlik kaynağı, Türkiye'nin çekilme konusunda Rusya tarafından resmi olarak bilgilendirilmediğini kaydetti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Telegram üzerinden yapılan açıklamada, Kiev rejimi tarafından İngiliz uzmanların katılımıyla Karadeniz filosuna ait gemilere ve tahıl koridorunun güvenliğiyle ilgilenen sivil gemilere karşı gerçekleştirilen terör eylemini dikkate alan Rusya, Ukrayna limanlarından tarım ürünleri ihracatına ilişkin anlaşmanın uygulanmasına katılımını askıya almaktadır ifadelerine yer verildi. Savunma Bakanlığı öğle saatlerinde yaptığı bir açıklamada Ukrayna'nın ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlendiğini bildirmişti. Rusya, Ukrayna savaşındaki gelişmelere dair açıklamalarda bulunan bakanlık sözcüsü Igor Konashenkov, Kiev yönetimi saat 04.20'de Sivastopol üssündeki Rus Karadeniz donanmasının gemilerine ve sivil gemilere yönelik terör saldırısı düzenledi dedi. Konashenkov saldırıda çok sayıda insansız hava aracının kullanıldığını ve bunların tamamının yok edildiğini söyleyerek Ivan Golubets isimli mayın tarama gemisi ve Yuzhnaya limanındaki koruma bariyeri hafif hasar gördü. Saldırıya uğrayan Karadeniz donanmasının gemileri tahıl anlaşması kapsamında oluşturulan koridorun güvenliğinin sağlanması sürecinde yer alıyor diye konuştu. Söz konusu saldırının hazırlık sürecinde İngiliz askeri uzmanların yer aldığını ileri süren Konashenkov, bu saldırının hazırlık ve Ukrayna'nın 73. Deniz Operasyonları Özel Merkezi'ne bağlı askerlerin eğitim süreci, Ukrayna'nın Mykolaiv bölgesindeki Ochakiv kentinde bulunan İngiliz uzmanların yönetiminde gerçekleşti ifadelerini kullandı. Konashenkov, İngiltere'yi kuzey akım borularındaki patlamaya da dahil olmakla suçlayarak, elimizdeki bilgiye göre İngiltere Deniz Kuvvetleri'ne bağlı aynı birliğin temsilcileri 26 Eylül'de Baltık Denizi'nde Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına göre terör eyleminin planlanması ve gerçekleştirilmesi sürecinde yer aldı ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da İngiltere'nin Karadeniz ve Baltık Denizi'nde Rusya'ya yönelik terör saldırılarına dahil olduğunu kaydederek, Rus tarafı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil uluslararası toplumunun seri terör eylemlerine dikkatini çekmeyi amaçlıyor değerlendirmesinde bulundu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Bültenimiz kısa haberlerle sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Lavrov eşit yaklaşımlara dayalı gerçekçi önerilerin gelmesi halinde Moskova'nın batı ile gerilimin düşürmesi konusunda görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Siyonist rejim ordusu dünkü direniş eylemini ardından El Halil'i kuşatma altına aldı. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, geçici hükümetin istifa kararnamesini imzaladığını duyurdu. Mikati ise reddetti. Ve son haberimiz. Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 100 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Somali Enformasyon Bakanlığı'nın yapılan açıklamada ülkenin Ali Gadut bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, IŞİD'in cinayetlerindeki küresel emperyalizm ve Amerika'nın rolü başlığı altında. ...26 Ekim çarşamba akşamı silahlı bir terörist İran'ın güneyindeki Şiraz kentindeki türbeye girerek ziyaretçileri kurşun yağdırıp 13 kişinin şehit olmasına, 30 kişinin de yaralanmasına neden oldu. IŞİD tekfirci terör örgütü yayımladığı bildirde bu terör saldırısının sorumluluğunu üstlendi. Bu cinayet dolu girişim IŞİD'in İran'daki son girişimi sayılıyor. Daha önce IŞİD, İslami Şura Meclisi, İmam Hümeyni Türbesi ve Ahvaz'daki silahlı kuvvetleri geçit törenine yapılan saldırıları da üstlenmişti. Kesin deliller Amerika'nın bölgesel gericilikle işbirliği içinde yürüttüğü projelerin direniş eksenine karşı koymak için tekfirci terör örgütü DAEŞ'in kurulmasında ve gelişmesinde kilit rol oynadığını göstermektedir. Amerika terör örgütü IŞİD'in Irak ve Suriye'de ve ardından Afganistan'da ortaya çıkması ve yayılmasında önemli rol oynamıştır. Bu alandaki kanıtlar kapsamlı sayılmakla beraber belgelenmiştir ve Washington'un bu alanda planladığı eylemlerin işaretleri de zaten ortadadır. Aslında Amerika IŞİD'in yaratılmasındaki rolünü gizleyemez bir durumdadır. IŞİD ilk olarak Irak'ta Baas Partisi'nin geri kalan unsurları ile dünyanın farklı yerlerinden Irak'ta toplanan Selefi ve tekfircilerin katılımıyla kurulmuş ve faaliyet alanı Irak'tan Suriye'ye hızla genişletilmiştir. Batı'nın lideri olarak Batılı ve Arap ortaklarıyla birlikte IŞİD, Amerika'da dahil olmak üzere tekfirci teröristlere geniş destek verdi. Washington'un amacı Suriye'nin meşru hükümetini devirmek ve direniş eksenini zayıflatmaktı. Amerika bu terörist gruplara ve bu hedefe ulaşmak için bir araç olarak bakıyordu. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump, Başkan Barack Obama ve eski Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un IŞİD'in oluşumundaki doğrudan rolü hakkında tartışmalı sözler sarf etmişlerdi. Trump, Ocak 2016'daki seçim konuşmasında şunları söyledi. Onlar, Obama ve Clinton dürüst olmayan insanlardır. IŞİD'i onlar yarattı. Hillary Clinton, IŞİD'i Obama ile birlikte yarattı. Trump'ın açıklamaları aslında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi bazı ülkelerin başkanları tarafından Beyaz Saray'ın IŞİD'in oluşumunda ve eylemlerinde doğrudan rolü hakkında defalarca yapılan suçlamaların bir teyidi niteliğindeydi. 2011'den 2014'e kadar Amerikalılar IŞİD'e geniş destek verdi ve lojistik ve finansmanda büyük rol oynadı. IŞİD'in Irak'taki eylemleri ve bu ülkenin geniş alanlarını ele geçirmesinden sonra Obama döneminde Washington onu kontrol etmeye çalıştı. Bu terör örgütü ortaya çıktı ve 2014 yılında IŞİD'e karşı sözde uluslararası koalisyon kuruldu. Amerika'nın amacı IŞİD'i kontrollü bir çerçevede tutmak, böylece Suriye ve Irak'a yönelik baskı koluna ve direniş eksenine karşı baskı aracına dönüştürmekti. Bu bağlamda Amerikalıların da IŞİD'e karşı mücadele konusundaki dürüstlüğü tamamen sorgulanmalıdır. Unutulmamalıdır ki Washington'un desteği olmadan DAEŞ'in hiçbir zaman suçlarını işleyemeyeceği de açıktır. DAEŞ'in Suriye ve Irak'ta tekrarlanan yenilgilerinden sonra Washington, Afganistan'ın komşu ülkelerinde güvensizlik yaratmak için paralı terörist grubu Afganistan'da güçlendirdi. Ağustos 2021'in sonlarında Rusya Devlet Başkanı'nın Afganistan'daki temsilcisi Zamir Kubulov şunları söyledi. Amerikan kuvvetleri ve bu ülkenin Afganistan'daki müttefikleri IŞİD terör grubuyla temas halindeydi ve onlarla işbirliği yapıyorlardı. IŞİD ilginç tarafı Amerikan medyasının bile Amerika ile IŞİD arasındaki bağlantıyı ifşa etmesiydi. Diğer hususların yanı sıra Amerikan gazetesi Washington Post, Nisan 2021'de bir raporda şunları yazdı. Amerikan ordusunun gizli ve yayınlanan belgeleri IŞİD'in eski lideri Ebu İbrahim el-Kureyşi'nin daha önce tutsak ve casus olduğunu ortaya çıkardı. Irak'taki Amerikan kuvvetleri elinde bir isimdi. 2008'de Irak'ta tutuklandı ve daha sonra Irak'taki Amerikan kuvvetleri için muhbir oldu. Şubat 2022'de Suriye'nin kuzeybatısında öldürülen eski IŞİD liderinin Irak'taki Amerika ile ilişkisinin ifşa olması. Amerikalıların bu terör grubunu amaçları doğrultusunda donatıp silahlandırmakla kalmayıp üyelerini de yetiştirdiğini gösteriyor. Şimdi Amerika IŞİD'i desteklemeye devam ederek özellikle İran'ı, Irak'ı ve Suriye'yi vurmayı planlıyor. Washington'un nihai hedefi bu terör örgütünü Batı Asya bölgesindeki direniş eksenini zayıflatmak için bir araç olarak kullanmaktır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin konusundaki unutulmuş sorumluluğu etrafında. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi cumartesi sabah ve akşamki iki oturumda Filistin'deki yeni gelişmeleri ele aldı. Bu oturumlar belli bir sonuca bağlanmasa da ancak ülkelerin tutumları ve yaklaşımlarını açıklamak için bir fırsat yarattı. Bu bağlamda Siyonist rejimin uluslararası kuralları ve kararları ayakları altına aldığı vurgulandı. İran'ın Birleşmiş Milletler Elçisi ve Daimi Temsilcisi raporlara göre 2022'nin Filistinliler için 2006'dan bu yana en kanlı yıl olduğuna işaret ederek Güvenlik Konseyi'nin Filistin halkını desteklemesi gerektiğini vurguladı ve insan hakları ihlallerinin Filistinlerin yok edilmesi doğrultusunda sürdüğünü, Filistinliler için insan hakları ihlallerinin hep yoğunlaştığını belirtti.
Siyonist rejimi Filistin halkına karşı 74 yıldır devam eden suçlarından biri olan onları zorla evlerinden çıkarmak, tüm uluslararası hukuk ve normları ihlal eden suçlardan biridir ve sonuçta Filistin halkının desteğini gerektirmektedir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin açıklamasına göre bu yılın başından bu yana Siyonist rejim yalnızca Batı Şeria'da 26'sı çocuk ve 5'i kadın olmak üzere 118 Filistinliyi şehit etti. Arap Birliği temsilcisi Mecid Abdülfettah Abdulaziz de ırkçı İsrail'in 2334 sayılı Güvenlik Konseyi kararına aykırı yerleşim politikasını uygulamaya devam ettiğini ve savunmasızların öldürülmesini ve bastırılmasını durdurmadığını vurgulayarak Birleşmiş Milletler'in temel raporlarını sırf dinlemenin hiçbir faydası olmayacağını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'e bu konseyin kararlarına saygı duymaya zorlamak için herhangi bir yaptırım uygulamadığını, bunun uluslararası meşruiyet kurallarına da uygun olmadığını vurguladı. Ayrıca Siyonist rejimin ikiyüzlülüğüne de dikkat çekerek şunları sözlerine ekledi. İsrail'in kendisi Güvenlik Konseyi'ni 1947 tarihli 181 sayılı kararına aykırı bir eylemde bulunarak tüm Filistin topraklarını ele geçirmişken oportunizm peşinde koşması ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kanaması mantıklı değil. İsrail, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için doğrudan müzakere masasına gelmeyi reddetmekle kalmıyor. Aynı zamanda kutsal Kudüs üzerindeki kontrolünü empoze etmeye çalışıyor ve bu şehirde ve diğer işgal altındaki Filistinler topraklarında cinayetler ve suçlar işliyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Ben akımlıklı olana sebep ya. Antıbın ne peki?
Bir an şey, tarihistinle bir hoşum için yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, İran Devrim Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, milletin her daim kendi varlığıyla Amerika'yı aşağılayıp rahmetli İmam Hümeyni'nin buyurduğu gibi Amerika'nın hiçbir halt edemeyeceğini kanıtladığını vurguladı geçtiğimiz günlerde. Tümgeneral Selami Şiraz kentinde 26 Ekim'de bir türbeye gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olanlar için düzenlenen cenaze töreninde konuştu değerli dinleyicilerimiz. Bilindiği üzere son günlerde İran'ın Şiraz kentinde acı bir olay meydana geldi. Bir terör eylemi sırasında vatandaşlarımız şehit oldu, yaralananlar oldu. Bu olay aslında İran'da özellikle İslam İnkılabı ve İslam Cumhuriyeti Nizamı'na bağlı millet tarafından protesto edildi. Öte yandan Batı'nın İran'a karşı medya aracılığıyla kara propagandası devam ediyor. Ülke dışında veya oradan medya aracılığıyla halkı sokağa dökme gibi bazı eylemlere teşvik etmesi gündemde bir takım huzursuzluklar oluşturmaktadır İran halkı için. Biz bugünkü sohbetimizde son yaşananları gözden geçirmek istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İran'ın uluslararası arenada elde ettiği başarılardan sonra bu olayların meydana gelmesinin ne anlama geldiği ve uzman konuğumuzun bu konuyla ilgili fikirlerini sizlerle paylaşacağız. Sohbetimizde Münster Üniversitesi Danışma Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamız bizimle birlikte. Burhanettin hocam hoş geldiniz efendim.
Selamun aleyküm. Hoş bulduk. İzleyicileri, dinleyicileri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Aleyküm selam. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için Burhanettin Hocam. Şimdi İran'ın uluslararası arenada ve diplomasi arenasında geçtiğimiz günlerde bir takım başarıların elde etmesi ister ekonomik anlamda olsun veya diplomasi arenasında bu bir tür galiba düşmanların hoşuna gitmedi. Özellikle uzmanlar İran'ın bir takım başarılarından sonra durdurulması gerektiği yönünde emperyalistlerin ve küresel emperyalizmin hemfikir olduğunu söylüyorlar. Bu da İran'da iç isyanları böyle zaman zaman oluşturarak, meydana getirerek içeride bir huzursuzluk yaratmaktır. Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Şimdi bu kara propagandanın temel amacının muhatabı psikolojik olarak çöküntüye uğratmak olduğunu biliyoruz. Şimdi bu kara propaganda batının medyası aracılığıyla nasıl uygulanıyor İran halkı için?
Tabii ki olay çok yönlü, değerlendirme de çok yönlü, çok boyutlu olması gerekir. Ben ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Tahta kulli şerrin hayır, yani her şerrin altında bir hayır veya büyük hayır olabilir. Şiraz olayı tabii ki acı bir olay, üzüntü verici bir olay. Şehitler için Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılar için acı şifalar ve İran halkına, yetkililere taziyetlerimizi, tesliyetlerimizi sunuyoruz. Bu bir. İkinci bir husus da şair Ferazdak'ın meşhur bir sözü vardı. Yani görünenden görünmeyene gidebilmek, perde arkasını görebilmek ve bilinenden bilinmeyene yani bir yol bulabilmek önemli olan budur. Perde arkası. Üçüncü bir husus ise ben Saddam Hüseyin'in hayatından bir örnek vereyim. Siz dediniz İran'ın gelişimini ve ilerlemesini baltalamak istiyorlar. Doğru. Saddam Hüseyin'in kalem müdürü Halid Cebuli'nin El Cezire'de birkaç ay devam eden bir röportajı vardı. Şahidun Alalas. Savaş niye başlatıldı İran'a karşı? 80'li yıllarda Irak çok hızlı bir ilerleme kaydediyordu. Her alanda para çoktu, imkanlar çoktu. Ve bir Irak dinarı 3 dolarıydı. Amerikalılar açıkça Saddam'a dediler ki bu durduracaksın bu ilerlemeyi. Nasıl durduracağım bunu söyleyen Halid el-Cebuli. Kendisi diyordu ki Saddam'a kalem reisliği yapıp kurtulan tek kişiyim. Savaş aç İran'a karşı. Ve bu hızlı gelişme ve ilerlemeyi durdur. Hatırlıyorsanız o zaman Irak'ta nükleer santraller yapılıyordu. Temmuz nükleer santrali vuruldu, nasıl vurulduğunu da biliyoruz. Bu girişten sonra şunu söylemek istiyorum. Ekonomik olarak ve siyasi olarak ve askeri olarak İran'ın kaydettiği önemli başarılar vardır. Atanıza sığınarak. Irak'ta biliyoruz ki bir seçim oldu. Ve 6-7 aydır, 8 aydır doğru dürüst bir hükümet kurulamıyordu. Sonunda kurulan hükümet İslam Cumhuriyeti'ne düşman olmayan İslam Cumhuriyeti'yle iyi bir işbirliği içerisinde olacak bir hükümet iş başına geldi. Tabii ki bu Batı'yı da Amerika'yı da büyük ölçüde rahatsız ediyor. Yemen'deki gelişmeler ve 6 haftada bitmesi gereken olay 6 sene devam etti ve güçlü bir Yemen ordusu şekillendi. Bu rahatsız ediyor. Diğer taraftan Lübnan ve İsrail arasındaki sınır anlaşması açık bir dille siyonistler. Efendime söyleyeyim mukavemetin silah tehdidi altında bu anlaşma gerçekleşti. Birçok diğer başarılar vardır. Ambargoya rağmen İran ekonomisinden bir gelişme müsbet yönde %3'lük %4'lük bir gelişme. Halbuki bütün Avrupa ülkelerinde ekonomiler daralmaya başladı. İran'da ekonomik gelişme var. Evet sıkıntılar var ama nükleer anlaşma konusunda biliyoruz, görüyoruz ki İran taviz vermedi. Asıl büyük mesele İran'dan bu konuda taviz koparıp kendi şartları gelince İran'ın yani anlaşmayı imzalamaya zorlamaktı. Bütün bunlar olmayınca, gerçekleşmeyince içeriden, yani kale içeriden yıkılır, kale içeriden tahrip, içeriden sağlam olmazsa, elhamdülillah üçüncü kezdir İran halkı sokaklarda, ilk iki hafta önce Cuma günü yürüyüş yapılmıştı, Peygamberimizin milad günü, ve bir sonraki en son dün halk Kahire ekseriyetiyle efendime söyleyeyim rejimin, düzenin, nizamın İslam Cumhuriyeti'nin hamisi ve müdafisi olduğunu ispatlamıştır. Batı medyası hakikaten iki yüzlü ve hiçbir şekilde demokratik bir yönü olmayan, hiçbir şekilde haber ulaştırma ve bağımsızlık, ben buna üzülüyorum. Bizim doğru insanları, işte Batı'da özgürlük var, Batı medyası zenginlerin, efendim lobilerin kontrolündedir. Yaşadığım memlekette iki kanat, efendime söyleyeyim, basın yayın vardır. Bunlar da iki lobi tarafından idare edilir, herkes bunu biliyor. Özgür basın diye bir şey söz konusu değildir, bunu bilmemiz lazım. Ve farz edelim mesela görüyoruz, İran'daki bu yürüyüşe bin kentte milyonlar yürüyor. Bir gösteri, yani bir sahneyi Avrupa şeyinde görmüyorsunuz. Veya başka yerde işlenen cinayetler. Veya Afganistan'da mesela 56 tane kız çocuk öldürülüyor, kimsenin kılı kırpmıyor. Ama kendi ölümüyle ölen bir kadın işte efendim kahramanlaştırılıyor ve efsaneleştiriliyor. Ve ona binaen, ona istinaden efendime söyleyeyim bir dalga oluşturmaya çalışılıyor. Kanalca o dalga artık kırıldı ve bugünden itibaren, yarından itibaren artık biz de öyle ciddi olaylara tanık olmayacağız. Tabi burada Berlin'de ve bugün Hamburg'da bir yürüyüş yapıldı. 80 kişi katılmıştı. 80 kişi orada gelmiş. Çoğu da biz biliyoruz ki iltica almak için gelmişler buraya. İlticalara kabul edilmiyor. Efendim, yürüyüşler tertipliyorlar orada. Sürüyorlar ve efendisinden hakaretler savuruyorlar. Bazı fotoğraflar çekip bunları mahkemelere ibraz ederek efendisinden işte biz siyasiyiz, biz buyuz, biz şuyuz. Çok yani katılanların büyük bir kısmı da hakikaten sosyal sıkıntıları olan, efendime söyleyeyim ahlaki sıkıntıları olan, uyuşturucu bağımlılığı olan yani kimselerdir, görüyoruz, biliyoruz. Orada yani senelerce de buralarda herhangi bir iltica gerekçesi de olmadığı halde bu vesileyle bunu kullanmak istiyor. Berlin'deki yürüyüşe 16 tane bayrak katıldı. Ukraynalılardan tutun, Almanlardan tutun, enerji protestolarında, ama buradaki basın veya işte Farsça konuşan Siyonistlerle işbirliği içerisinde olan basın, efendim mesela şey, on binlerce kişi orada İran için veya İran'daki protestolar için yürümedi. Yani çok büyük bir medya savaşı vardır. Biz bunu görüyoruz ve çok büyük bir çarpıtma vardır. Biz bunu görüyoruz. Sadece İran ile ilgili değildi. Başka bir örnek vereyim. Rusya'daki gelişmeler, Ukrayna savaşı ile ilgili. Geçenlerde İspanya'nın en büyük gazetesi El País gazetesi. Ya arkadaşlar, biz savaş başladığı günden beri hep halkımıza yalan haber verdik. Ve özgür basından Batı bahsediyor. İlk yaptıkları iş Rusya'ya ait bütün İngilizce, Arapça, Almanca yayın yapan televizyonları, basını kapattılar. Efendim bilgi akışını durdurdular. Tek taraflı bir bilgi akışı vardır. Eğer siz özgür dünya diyorsunuz, özgür basın diyorsunuz, öyleyse niye? İlk etapta savaş başlar başlamaz ilk yapılan şey Rusya'nın kanalları, Rusya'nın Rusça, İngilizce, Arapça konuşan güçlü yayın organları vardı. Hepsini karalattılar. Biz bundan şu dersleri çıkarmalıyız ki bir basın özgürlüğü veya fikir özgürlüğü veya efendisin insan hakları, demokrasi, bunlar hikaye geçenlerden Amerikan think tankına da yazan Alman büyük düşünürlerden bir makale kaleme aldı. Bir illüzyonun, yani bir hayalin sonu. Adam şöyle dedi: 40-50 senedir biz kendi menfaatlerimizi, insani değerlerin arkasında gizli tuttuk. Artık bugün yani bunu gizli tutamayız. Makale bir 24 saat içerisinde internetten kaldırıldı. Ve bu adam Amerikan Kongresi için de yani yalıyordu. Ve Amerika artık bugün kendi dostunu, düşmanını kendi menfaatlerine kurban etmektedir. Ve işte Batı'daki basın yayının özgürlüğü bu kadar. Yani evet, aklı olan, düşünebilen, taşınabilen, bunlardan ders çıkarması lazım, ibret alması lazım. Güçlü bir ülke istemiyor, ne güçlü bir Türkiye istemiyor, ne güçlü bir İran istemiyor. Yani karışıklıklar yaratarak bölgedeki hegemonyalarını, efendime söyleyeyim, sağlama bağlamak istiyorlar. İran halkı, kardeşim, İran halkı sadece İran'ın dört bir yanında yürüyüşlere katılanların sayısı 45 bini geçmiyor. İran halkı o mudur, yoksa İran halkı sokakları dolduran milyonlar mıdır? Evet. Bu milyonlara karşı senelerce bir en acımasız ambargolar uygulanıyor. İlaç verilmiyor. Aşı verilmedi. Korona salgınında bugün bazı iki yüzlüler İran'ın efendime söyleyeyim utanmadan İran halkının müdafisi olduklarından dem vuruyorlar.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Almanya Münster Üniversitesi Danışma Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamızın görüşlerini, Batı medyasının İran'a karşı yürütülen kara propagandası ile ilgili dinlenmiş oldunuz. Sohbetimizin bu konuyla ilgili ikinci ve son bölümünü yarın akşam sizlerle paylaşacağız. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlayın. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakilen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın işgalcilerin cinayetlerinin zamanla unutulmayacağını ve Filistin halkının topraklarını özgürleştirinceye kadar direnişe devam edeceğini vurgulaması, İran istihbaratının İran'daki karışıklıkları yabancı gizli servislerin planladığını vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde Rusya'nın İran insansız hava araçlarını kullandığı yönündeki iddiaları reddetmesine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Tel Aviv temsilcisinin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta İran İHA'larını kullandığına ilişkin iddiasını reddederken, bu tür suçlamaların amacı Güvenlik Konseyi'ne baskı yapmaktır diye kaydetti. Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Gil Adar'dan Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda İran insansız hava araçlarını kullandığını iddia etti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Vasili Nebenzia, Cuma akşamı bu örgütün Güvenlik Konseyi toplantısında Batı'nın Rusya'nın İran İHA'larını kullandığı yönündeki iddialarını bir kez daha reddetti. Rus diplomat açıklamasını şöyle sürdürdü. Bugün İsrail temsilcisinin Ukrayna'da İran insansız hava araçlarının kullanıldığı iddiasıyla ilgili açıklamasını duyunca şaşırdık. Bu tür iddiaları daha önce reddettik ve şimdi de şiddetle reddediyoruz. Daha önce İran'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Emir Said İrevani, Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada İran'ın Ukrayna Savaşı'nda kullanılmak üzere daha önce veya sonra çatışma taraflarına herhangi bir silah sağlamadığını bildirmişti.
İttilat gazetesinde İslami İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Ukraynalı mevkitaşıyla telefon temasında Ukrayna Savaşı'nda İranlı İHA'ları kullandığına dair iddiaları reddederek Ukrayna'nın Avrupalı aşırılık yanlısı bazı politikacıların etkisinde kalmaması gerektiğini vurgulaması, Amerika'nın İran'a yönelik hasmane politikalarını sürdürmesi gibi haberler göze çarparken Horasan gazetesinde İran'ın merkezi ilinde düzenlenen ihtisas sanayi fuarını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu satırlar yer alıyor.
İran'ın merkezi ili 15. İhtisas Sanayi Fuarı bazı yabancı ülkelerin büyük elçilerinin katılımıyla Erak'ta düzenlendi. 200'den fazla yerli ve yabancı konuğun katılımıyla merkezi il endüstrisinin 15. İhtisas Fuarı 25-28 Ekim 2022 tarihleri arasında 4 gün boyunca İranlı ve yabancı ekonomik aktivistleri ve özellikle yabancı ülkelerin bazı büyük elçilerini ağırladı. Küba, Nikaragua, Bangladeş, Senegal, Uganda ve Kazakistan'ın İran'daki büyükelçileri erak endüstrisinin bu özel sergisini ziyaret ederek büyük İranlı sanayi şirketleriyle işbirliğine vurgu yaptı. Senegal'ın Tahran Büyükelçisi İran ve Senegal'ın petrokimya alanında ortak işbirliği yapabileceğini söyledi. Salyon Niang Deng, Erak'ta düzenlenen 15. İhtisas Sanayi Fuarı'na yaptığı ziyarette, merkezi ilin sadece sanayi alanında değil, aynı zamanda tarım alanında da önemli kapasiteleri olduğunu söyledi. Senegal'ın İran Büyükelçisi, 16 Aralık 2022'de Senegal'da bir ticaret fuarı düzenleneceğini ve merkezi ilin ekonomik aktivistlerinin bu fuarı ziyaret etmeye davet edildiğini sözlerine ekledi. Uganda'nın İran Büyükelçisi Muhammed Tezikuba Kisambira'da merkezi ilin birçok endüstriyel ve ekonomik kapasiteye sahip olduğunu belirterek, Uganda'nın petrol zengini bir ülke olduğunu ve bu sektörde İran'ın ileri teknolojisini kullanabileceğini söyledi.
Tahran Radyosu
ve Hemşehri Gazetesi'nde İran'ın dış ticaretinde artışı koneden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslami İran Gümrük Sözcüsü İran'ın dış ticaretinde %10'luk bir artış olduğunu duyurdu. Gümrük Sözcüsü Seyit Murtaza İmadi yaptığı açıklamada İran'ın bu yılın 7 ayında 81 milyon 30 bin tonluk ticaret hacminin 60 milyar 133 milyon dolar değerinde olduğunu ve bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %10 oranında artış gösterdiğini belirtti. İran Gümrük Sözcüsü bu yılın ilk 7 ayında ülkenin petrol dışı ihracat miktarı hakkında şöyle dedi. Bu dönemde 28 milyar 406 milyon dolar değerinde 61 milyon 283 bin ton mal ihraç edildi. Ve bu rakam değer açısından %5.6 bir artış göstermektedir. İmadi değer olarak başlıca ihracat kalemleriyle ilgili olarak şunları söyledi. Sıvılaştırılmış propan, metanol, sıvılaştırılmış bütan, sıvılaştırılmış doğalgaz, üre, alaşımsız demir ve çelik külçeler benzin dışında ihraç edilen mallar arasında ilk sıralarda yer aldı. İmadi Çin, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Hindistan'ın İran mallarının 5 ana ihracat noktası olduğunu sözlerine ekledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini yedirdiğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İran İslam İnkılabı rehberinin yapılan terör saldırıları ilgili mesaj yayınlaması.
İran Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklamada bulunması.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa Birliği kurumları ve yetkililerine yaptırım uygulaması.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün sivil saldırılarına kınaması.
Asya ve Okyanusya Haber Ajansları Teşkilatı'nın oturumunun İran'da düzenlenmesi.
İran Yargı Erke Başkanı'nın Batı'nın müdahalelerini eleştirmesi.
Ve İran Dışişleri Bakanı Ermenistan Başbakanı ile görüşmesi.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran'ın Şiraz kentindeki Hazreti Şah-ı Çırak türbesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin bir mesaj yayınladı.
Ayetullah Hamenei'nin mesajında kutsal Şah-ı Çırak türbesindeki onlarca masum erkek, kadın ve çocuğun şehit olmasına ve yaralanmasına neden olan saldırı bizi derinden üzdü. Suçun failleri mutlaka cezalandırılacaktır. Fakat Ehl-i Beyt türbesine yapılan bu saygısızlık ve sevdiklerini kaybedenlerin acısı, bu felaketlerin kökünü araştırmak ve ortadan kaldırmaktan başka bir şekilde telafi edilmeyecektir ifadeleri kullanıldı.
İslam İnkılabı rehberi mesajının bir başka bölümünde saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i düşmanın tüm amacı ile isteği ülkenin büyüme ve gelişme yolunu tıkamaktır. Ancak ülkenin hızlı gelişme treninin hızının düşürmesine veya durdurulmasına izin vermeyiz dedi.
Ayetullah'ın ise Amerikan sözcülerinin resmen genel yaptırımların etkisinin olmadığını ilan ettiklerine işaretle onların İran'ın ilerlemesini yavaşlatma ve fitnecilik peşinde olduğunu, İslam İnkılabı rehberinin analizine göre bu yaptırımların ülkenin ilerlemesinden kaynaklandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi ülkedeki son kargaşa eylemlerinin İran'ın başarısını önlemek için olduğuna temasla bu kargaşa eylemlerinin vatandaşlara yapılan bir zulüm olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Reisi sözlerinin devamında Şahçırak Türbesi'nde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olanların ailesine başsağlığı dileyerek kargaşa ve düzensizliklerin terörist eylemler için zemin sağladığını kaydetti.
İran'ın birçok kentinde Şiraz'daki Şah-ı Çırak türbesini düzenlenen terör saldırısına karşı gösteri düzenlendi. İran'da Şiraz'daki Şah-ı Çırak türbesini düzenlenen terör saldırısını kınayan yüzlerce kişi cuma namazı sonrası başta Tahran olmak üzere birçok kentte gösteri yürüyüşü düzenledi. İran'ın Şiraz kentindeki Hazreti Şah-ı Çırak türbesine çarşamba günü düzenlenen terör saldırılarında 15 kişi şehit, 40 kişi ise yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD terör örgütü üstlenmişti.
Yürüyüşe katılan vatandaşlar terör olayı şehit aileleriyle dert ortağı olduklarını belirterek attıkları sloganla İslami İran düşmanlarından nefretlerini haykırdılar. Bu arada Tahran Cuma namazı ardından düzenlenen gösteriyle eş zamanlı olarak Şehit Binbaşı Emir Kemendi ve Şehit Seyyid Ferid Masumi'nin cenaze töreni de düzenlendi. İslami Tebliğat Koordinasyon Konseyi'de düzenlenen gösteri ardından yayınladığı bildiride Şahçırak Türbesi'nde kanlı terör olayını kınayarak bu cinayetin başlıca suçlularının yok olmaya yüz tutmuş müstekbir Amerika ve menhus Siyonist rejim ve müstekbirlerin bölgesel yöneticileri olarak bildikleri ve bu zorba ve cani yöneticiler özellikle de bölgedeki uşakların bu cinayetlerinin bedelini ağır şekilde ödeyecekleri ifade edildi.
Tahran Radyosu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, çarşamba günü Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Maki ile görüşmesinin ardından Tahran'ın Ukrayna'nın İranlı İHA'lar ile ilgili iddialarının incelenmesi için hazır olduğunu belirtti. Emir Abdullahyan, Belaruslu mevkidaşıyla ortak basın toplantısında Tahran'ın böyle bir iddiayı ciddi bir şekilde reddettiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı pazartesi günü Asya ve Pasifik Haber Ajansları Teşkilatı üyeleriyle yaptığı görüşmede Ukrayna ile ortak bir toplantıda insansız hava aracı satışı iddiasını araştırmaya hazır olduğunu belirtti ve şunları söyledi. Ukrayna ile savaşta kullanacak silah veya insansız hava aracı diyebilmesini söz konusu değil. Rusya'ya böyle bir silah vermedik ve vermeyeceğiz de. Dışişleri Bakanı geçmişte Rusya'dan silah aldık ve alıyoruz. Rusya'ya belli imkanlar da sağladık. Ukrayna'daki savaşa karşı ilkeli bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Hem Rusya'daki savaşa hem de Ukrayna'daki savaşa karşıyız. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşması için herhangi bir silah vermedik.
İran Dışişleri Bakanlığı İran'a yaptırım kararı alan Avrupa Birliği'ne misilleme olarak bazı kurumlar ve kişilere yaptırım listesini aldı. İran Dışişleri Bakanlığı terör örgütlerine destek sağlayan Avrupa Birliği'nden bazı kurumlar ve kişilere yaptırım uygulama kararı aldı.
Yaptırım kapsamına sözde Özgür İran Dostları grubu ve Avrupa Parlamentosu'ndaki üyeleri, Uluslararası Adalet Arayışı Komitesi ve üyeleri, Almanya'nın Farsça servisi, Fransa'nın Farsça servisi, Fransa'nın ırkçılık ve antisemitizmle mücadele kuruluşu, kutsal savunma döneminde Saddam rejimine kimyasal silah sağlayan Alman şirketi Karl Kolbko, yine aynı dönemde Saddam rejimine kimyasal gaz sağlayan Alman şirketi Rehinbahein, Fahruzbya, Ko ve 12 kişi alındı.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında bu yaptırımların ismi geçen şahısların İran İslam Cumhuriyeti'ne girişinin yasaklanması, İran İslam Cumhuriyeti'nin sınırları dahilindeki mal varlığına el konulmasını içeriyor. Dışişleri Bakanlığı 19 Ekim tarihinde bazı İngiliz kurum ve kişileri yaptırım listesini alarak mal varlığına el konulacağı ve İran'la giriş yerinden yasaklanacağını da duyurmuştu.
İran'ın bazı kentlerindeki son olayların ardından Amerika ve Avrupalı ülkeler her zamanki gibi bu kez de İran'a siyasi ve ekonomik baskı yapmak için fırsatı uygun görüp Tahran'a karşı bir takım yaptırımlar uyguladılar. Bu doğrultuda Avrupalı ülkeler kendi vatandaşlarından İran'a seyahat etmemelerini istedikten sonra 17 Ekim tarihinde de müdahaleci eylemde bulunarak 15 İranlı kurum ve yetkiliyi insan hakları bahanesiyle yaptırım listesine aldılar.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Siyonist işgalin Filistin'in Batı Şeria'daki Nablus kentine yönelik saldırısını kınayarak Amerika ve Batı'nın gaspçı Siyonist rejimi koşulsuz desteğini insan hakları ihlallerinin en büyük örneği olarak değerlendirdi. Siyonist rejimin Ürdün Nehri'nin Batı Şeria'daki Nablus ve Ramallah kentlerine düzenlediği saldırıda 6 Filistinli şehit olurken en az 22 Filistinli de yaralandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail işgalcilerin Batı Şeria'daki Nablus kentine düzenledikleri saldırıları kınayarak Amerika ve Batı'nın İsrail rejimine kayıtsız şartsız destek sunmasını insan haklarının ihlalinin en bariz örneği olduğunu söyledi.
İsrail rejiminin Batı Şeria'da Nablus'un kuşatılması ve saldırı altında tutulması dahil İsrail rejiminin işlediği cinayetlerin sürdüğüne dikkat çekerek uluslararası toplumu İsraillerin Filistin'de Filistinlilere karşı işledikleri soykırımı durdurmaya çağırdı.
Başta Filistinli gençlerin Kudüs, Cenin ve Nablus kentleri olmak üzere Filistin halkının cesurca direnişini takdir eden Kenani, dünya halkları ile devletlerini Filistin halkının bu topraklarını özgürleştirmesine kadar verdiği kurtuluş mücadelesine destek sunmaya davet etti.
Amerika ve bazı batılı ülkelerin insan hakları konusunda ikiyüzlü ve çifte standart uygulamalarını eleştiren Kenani, onların İsrail rejimine verdiği kayıtsız, şartsız destek ve bu rejimin mazlum Filistin halkına karşı işlediği her günkü cinayet insan haklarının en açık örneğidir ve bu 10 yıllardır süre gelmiştir diye ekledi.
Asya Pasifik Haber Ajansları Birliği'nin 18. toplantısı Tahran'da düzenlendi. Bu oturum 60 üst düzey müdür başkan 35 üye ülkeden katıldı. Asya Pasifik Haber Ajansları Birliği 1961 yılında UNESCO'nun inisiyatifinde dünya nüfusunun 1/3'ünün yaşadığı Asya Pasifik bölgesinde serbest ve doğrudan haber değişimini sağlamak için kuruldu. Birliğe 43 ülkenin haber ajansları üyedir.
Hali hazırda kitle iletişim medyalarının bilgilendirme ve farkındalığı artırma, sosyal tutarlılık ve bağımlılık oluşturma, güç ve otorite yapısını denetleme ve kamu katılımı ve sosyal düzene yönelik kamu denetiminin sağlanmak açısından performansı ve işlevleri önemli bir ayrıcalık olarak görülmeye başlanmıştır.
Bu bağlamda medya, toplumun siyasi ve kültürel yapılarına temel unsurları ve göstergelerinin kurumsallaşmasında ve tamamlanmasında önemli bir yer edinmiştir.
İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ece, İran'ın iş işlerine müdahale eden teröristlere ve suçlulara destek veren ve İran halkının güvenliğini tehdit etmek için onlara silah, mali ve eğitim desteği sağlayan ülkeler, insan haklarını ihlal etmekle suçlananlar arasındadır dedi.
Gulam Hüseyin Muhsin Ece'yi İran İnsan Hakları Merkezi'nin bir toplantısında bugünlerde Siyonistlerin ve Amerikalıların başını çektiği tahakküm sistemi ve batılı ülkeler yaygın propagandalarla sahte ve yalanlarını ortaya çıkarmakla meşguller diyerek Siyonistler ve Amerikalılar insan hakları adı altında insan haklarını ayaklar altına alarak her türlü suçu işlemekteler dedi.
İran Yargı Erki Başkanı 40 yıldan fazla bir süredir dünyanın her yerindeki insan hakları ihlalleri uzun bir örnek ve vaka listesiyle sahte insan hakları iddia sahipleri dini kurallara bağlı kalan İslami İran'ı insan haklarını ihlal etmekle suçlamaktalar dedi. Muhsin Ece'yi ayrıca şöyle dedi. Sahte insan hakları savunucularından insan hakları saldırıları, elleri binlerce İranlı yurttaşın pak kanına bulanmış teröristlere ve suçlulara sahip çıktıkları bir durumda İslam İran'a karşılar ve bazen de bu teröristlerin İran karşıtı asılsız iddialarını İran'a karşı bir belge ve ispat olarak kullanıyorlar dedi.
İran Yargı Erki Başkanı ayrıca şöyle dedi. İnsan hakları merkezlerinin hem yöneticilerin yalanlarına ve psikolojik operasyonlarına karşı savunma biçiminde hem de yöneticilerin kötülüklerini İran halkından uzaklaştırma çabalarında ortak akıl ve işbirliği içinde hareket etmesi gerekmektedir. Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri. Değerli dinleyicilerimiz, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü masalımızı dinleyelim.
Geçen bölümde Fars dilinde halk türkülerinden söz ederken ninileri anlatmış, ninilerin insanın var olduğu günden beri onunla beraber olduğunu, gerçekte annelerin arzularını, şikayetlerini ve dualarını yansıttığını, kulaktan kulağa geçmiş ve geçmiş kuşaklardan günümüzdeki kuşaklara ulaştığını belirtmiştik. Ninilerde kullanılan vezinler kısa ve ritimleri ve şiirleri sade ve tertemiz duyguların yansımasıdır. Bu iki özellik birçok talim ve terbiye ile ilgili değerli öğretilerin bu yoldan ve sanatsal ve tatlı boyutu ile çocukların kulağına fısıldanmasına ve beyinlerine yerleşmesine vesile olur. Ninleri diğer şiir çeşitlerinden ayıran ve onları ayrı bir kategoriye yerleştiren özellik ise ninilerin şiirlerini söyleyen kişiler ve söyleyiş biçimleridir. Ninileri resmi şairler yazmamıştır. Ninilerin şairleri bebeklerini seven mihriban annelerdir. Anneler ninilerin şiirlerini söylerken akıllarına gelen en tanıdık sözcükleri çok kolay ve sade bir şekilde kullanmış ve onlara ritim ve harmoni kazandırmıştır. Bu yüzden ninilerin hemen hemen büyük bir bölümü edebi açıdan kurallara uymaz ve klasik şiir kalıplarının dışındadır. Fakat bu kusur bile bu tür bestelerin asaletinin işaretidir.
Vezin ve kafiye kusuru ninilerde en yaygın olan kusurdur. Neniler şiirlerin sergilediği düzgünlükten yoksundur. Ancak milletlerin sözlü edebiyatından sarsılmaz bir yeri vardır ve kuşaktan kuşağa aktarılır. Belki de bu ilgiden dolayıdır ki bazı büyük musiki ustaları ve çalışmalarının yanında bazı ninnilerin üzerinde çalışmış ve onlara çeki düzen vermiştir. Ninniler bir nostalji ile bütünleşince adeta insanı yaşadığı yaşından koparır, ta çocukluk çağlarına ve beşiğe kadar götürür. Ninniler genellikle edebi kalıptan yoksun olduğu gibi bazen kullanılan sözcükler arasında mantıklı bir bağdan da yoksundur. Nitekim çocuklar da sözcüklerin güzelliğini ninninin okuduğu ritim ve ahenkte ararlar ve sözcüklerin gerçek anlamı üzerinde durmazlar. Aslında çocuklar sözcükler ve musiki zemininde oturan ninnilerde anlamsız sözcüklerden daha çok zevk alır. Bu yüzden dünyanın her yerinde çocukların arasındaki oyunlarda ve okudukları şiirlerde anlamsız şiirler daha çok yaygındır.
Ninnilerde sözü edilen çiçek, su, çeşme, doğal güzellikler gibi nesnelerin varlığı aslında bir bakıma ninnilerin doğuş zeminini yansıtır. Ancak Fars dilinde okunan ninniler neşeli olmaktan ziyade hüzünlü bir teması vardır ki bunun sebebi üzerinde düşünmek gerekir. Ninnilerde göze çarpan bir başka eksiklik, ninnilerin halk arasında sözlü edebiyat zemininde olması yüzünden maalesef daha az kaleme alınmış ve yazılmıştır. Bu yüzden birçok ninni zamanla unutulmuş veya zaman sürecinde değişmiştir.
Değerli Değerli dinleyiciler, halk şarkıları ilgili sohbetimizi burada noktalarken devamını bir sonraki bölüme bırakıyor ve her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçmek istiyoruz.
Bir varmış, bir yokmuş. Eski zamanlarda bir kentte dürüst ve mümin bir kuyumcu yaşıyormuş. Kuyumcu her sabah güneş doğmadan erkenden dükkanını açarmış. Kuyumcunun dükkanı kentin hükümdarının sarayının önündeymiş. Kuyumcu her sabah dükkanını açmadan elini yüzünü göğe doğru çeviriyor ve şöyle diyormuş. Ey Rabbim, ey rızıklarımızı bize bağışlayan, senin gücün sonsuz ve sen her şeye muktedirsin. Eğer bir şey denizin dibine düşerse senin gücün onu karaya çıkarmaya yeter. Kuyumcu bu duanın ardından dükkanını açar ve işe başlarmış.
Öte yandan kuyumcunun her sabah bu duayı okuduğu sırada kentin hükümdarı yatağında yatıyordu ve yatak odasının penceresi de açıktı. Bu yüzden kuyumcunun her gün yaptığı bu dua hükümdarın tatlı uykusunu bozuyordu. Bir gün kuyumcunun duası ile uykudan uyanan hükümdar büyük bir öfke ile haykırdı. Kim bu adam her sabah gelip beni rahatsız ediyor? Sakin uykumu ve tatlı rüyalarımı perişan ediyor. Hükümdar hizmetkarını çağırdı ve macerayı sordu. Ve dua eden kişinin sarayının karşısında dükkanı olan kuyumcu olduğunu anladı. Bu yüzden uykusunu kaçıran kuyumcuyu cezalandırmak istedi.
Tahran Radyosu.
Hükümdar vezirini çağırdı ve elmas yüzüğünü yanına alıp veziriyle birlikte saraydan çıktı. Doğruca kuyumcunun dükkanına gitti. Kuyumcu dükkanına gelen hükümdarı görünce çok şaşırdı. Hükümdar değeri çok fazla olan yüzüğü kuyumcuya gösterdi ve şöyle dedi. Bu yüzük değeri 1000 altın sikke olan taşı var. Ben de sürekli bu yüzüğü yitireceğim diye korkuyorum. Bu yüzden sana geldim. Senden yüzüğümün taşına benzer camdan bir taş yapmanı istiyorum. Böylece ben de sahte yüzüğü kullanırım ve gerçek yüzüğü sadece önemli merasimlerde takarım. Hükümdar bu sözlerin ardından yüzüğü kuyumcuya verdi ve ona iyi bakmasını tembih etti.
Kuyumcu hükümdarın verdiği yüzüğü aldı ve küçük bir kasaya koydu. Ardından kasayı altınlarını sakladığı sandığa koymak üzere sandığı açtı. Ancak kuyumcu küçük kasayı koyduğu sandığı kilitlemeden önce hükümdar kuyumcudan bir bardak su istedi. Kuyumcu hemen su getirmek için ayağa kalktı. Hükümdar da hızla kalkıp sandıktaki küçük kasadan yüzüğü aldı ve cebine koydu. O sırada kuyumcu geri geldi ve hükümdara bir bardak su verdi. Hükümdar dükkandan ayrılmadan önce kuyumcudan sandığı kilitlemesini istedi. Kuyumcu da sandığı kilitledi.
Daha sonra hükümdar kuyumcuya sahte yüzüğü yapmak üzere 3 gün süre tanıdı. 4. gün sabahı sahte yüzüğü esas yüzükle birlikte getirmesi gerektiğini söyledi. Hükümdar ayrıca kuyumcuya asli yüzüğe iyi bakmasını, kaybederse kellesini vuracağını da söyledi. Hükümdar bu sözlerin ardından veziriyle birlikte dükkandan ayrıldı ve doğruca deniz kıyısına gitti ve bir gemiye bindi. Gemi sahilden iyice açıldıktan sonra hükümdar yüzüğünü denize attı ve daha sonra sarayına döndü. Thank you.
Üçüncü hükümdar gittikten sonra hemen dükkanını kapattı ve çabucak evine gitti ve macerayı eşine anlattı. Eşi hemen şöyle tepki verdi. Hemen dükkana dön. Sahte yüzüğü yapmadan hükümdarın yüzüğünü öylece orada bırakamazsın. Yoksa hükümdar sana yüzüğü kaybedersen kelleni de kaybedeceğini söylemedi mi? Şimdi hemen git ve bir an bile o yüzükten ayrılma. Kuyumcu alelacele dükkanına döndü, sandığı açtı ve içine yüzüğü koyduğu küçük kasayı çıkardı. Ama kasa boştu. Kuyumcu çok şaşırdı. Yüzük nasıl kaybolmuştu? O sırada kuyumcunun eşi kocasının öğle yemeğini getirmişti. Baktı ki kocası çok üzgün. Kuyumcu yüzüğün kaybolduğunu eşine anlattı. Kuyumcunun eşi çok korktu ve eşiyle birlikte gün boyu yüzüğü aradı. Ama nafile yüzük bir türlü bulunamadı.
3 gün geçmişti. Hükümdar artık kuyumcunun dua ettiğini duymuyordu. Hükümdar vezirini çağırdı ve şöyle dedi. Planım başarılı oldu. Kuyumcu her sabah benim uyanmama sebep olan duasından el çekti. Ancak 4. gün sabah hükümdar bir kez daha kuyumcunun daha da yüksek bir sesle söylenen her zamanki duasıyla uykudan uyandı. Hükümdar büyük bir öfke içinde kuyumcunun dükkanına gitti. Yanında elinde kılıçla celladını da getirmişti. Hükümdar kuyumcuyu mutlu görünce bu kez daha da öfkelendi ve yüksek sesle şöyle haykırdı. 3 gün süren doldu. Şimdi hemen her 2 yüzüğü de getir. Yoksa cellat kelleni alacak.
Kuyumcu sakin bir şekilde sandığı açtı ve içindeki küçük kasayı çıkardı. Ve kasanın içinde de 2 yüzüğü çıkardı ve hükümdara verdi. Kuyumcu asli ve sahte yüzüğü hükümdara verince hükümdar çok şaşırdı ve hemen şöyle haykırdı. Bu inanılır gibi değil. Sen nasıl benim yüzüğümü buldun? Nasıl onun kadar güzel sahtesini yapabildin? Oysa ben kendim yüzüğü denize atmıştım.
Hükümdarın bu sözlerinin ardından kuyumcu macerayı anlattı. O gün ben ve eşim yüzüğü bulmaktan umudumuzu kesince artık iş yapamaz olduk. Üzgün üzgün evde oturuyorduk. 2 gün öyle geçti. Ben hiç yemek yemedim. Eşim balıkçı pazarına gitti ve büyük bir balık satın alıp eve getirdi. Evde balığı temizlerken içinden sizin değerli yüzüğünüz çıktı. Onu yıkadı, bana gösterdi. Ben de bu hükümdarın yüzüğü diye haykırdım. Ve hemen yüzüğü alıp dükkana geldim. Çalışmaya başladım. Sabaha kadar sizin istediğiniz yüzüğü hazırladım. İşim bitince de dükkanımın önüne geldim. Ve sizin duyduğunuz o duayı okudum.
Hükümdar duyduklarına inanamıyordu. Şaşkın şaşkın kuyumcuya bakıyordu. Ellerini uzatarak kuyumcuyu kucakladı ve kuyumcunun elini tüm sevgisiyle sıkarken şöyle dedi. Subhanallah, sen gerçekten salih bir insansın. Sana yaptığım tüm kötülükler için beni bağışlamanı istiyorum. Hükümdar daha sonra yanındaki hizmetkarına saraya gidip 10.000 altın sikke getirmesini emretti ve kuyumcuya dönerek şöyle dedi. Sana emrediyorum, bundan böyle her sabah beni şu ihlasla söylediğin dua ile uyandırmalısın. Dua şöyleydi. Ey bilge Rabbim, ey rızıklarımızı bize bağışlayan, senin gücün sonsuz ve sen her şeye muktedirsin. Eğer bir şey denizin dibine düşerse, senin gücün onu karaya çıkarmaya yeter.
Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü masalımızın da sonuna geldik. Bir başka bölümde yeniden birlikte olacağız.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82, ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.